Ayrım 24, sayfa 312. Bir sahipsizliğin hikayesi. Toprak, iskan ve yerleşme işlerinin olumlu bir uygulama ve hatta yetkili mercini bulamadığı bir gerçektir. Bu gerçek, toprak ve iskan işlerini yürütmesi gereken idari organın yıllar içindeki durumu ile de görülür. Mesela, evvela 8 Kasım 1923'te bir İmar ve İskan Bakanlığı kuruldu. 2 Aralık 1924'te bu bakanlık kaldırıldı, iskan işleri bir umum müdürlük şeklinde dahiliye vekaletine bağlandı. Fakat bu da çok görülerek, bu işler bir şube müdürlüğü şeklinde nüfus umum müdürlüğüne rapt edildi. Ve Türkiye'nin bütün imar iskan işlerinin hem de en hararetli bir devrede bu şube tarafından yürütüleceği beklendi. Bu durum 18 Kasım 1934'e kadar böylece ve sahipsiz olarak yürüdü. O tarihte bu işlerin idaresi oradan da alınarak sıhhat ve istimai muavenet vekaletine verildi. Vekalet bu işlere pek sahip çıkmadan bir takım sonu gelmez yazılar ve bürokratik bocalamalar içinde vaziyet 20 Mart 1950'ye kadar sürdü. O tarihte toprak, iskan işleri oradan da alınarak bir umum müdürlük halinde toprak işleri umum müdürlüğü ile birleştirilerek ziraat vekaletine verildi. Az sonra da iktidar değişimi oldu ve DP iktidarı başladı. Fakat toprak, iskan işlerinin çilesi yine bitmedi. 9-5-1951'de bu idare ziraat vekaletinden de alınarak baş vekalete bağlandı. 9-5-1958 tarihine kadar iş böyle yürüdü ve anlaşıldığına göre idarenin en verimli devresi bu oldu. Bu vesileyle burada Cumhuriyet'ten sonraki iskan işlerinin bir rakam tablosunu özetlemek yerinde olacaktır. Atatürk'ün ölümüne kadar dış ülkelerden ana yurda aşağıdaki sayıda göçmen gelmiştir. 1923-1934 mübadil 99.709 hane, 380.243 nüfus. 1923-1934 göçmen ve mülteci 58.207 hane, 247.295 nüfus. 1934-1937 göçmen ve mülteci 33.530 hane, 144.073 nüfus. Toplam 196.266 hane, 771.611 nüfus. 1934-1937 arasındaki nüfus 2510 sayılı kanunun hükümlerine göre getirildi. Bunların ancak 2123 hanede 8017 nüfusu doğu illerine sevk ve iskan edilmiş. Fakat bunların iskanında olumlu hareket edilemediği için bugün bunlar hemen tamamıyla yerlerini terk etmişlerdir. Ama bu durum da sürmedi ve o tarihte bu idare oradan alınarak imar ve iskan vekaletine verildi. Şimdilik bu durumdadır. İsmet Paşa'nın gerek başvekil gerek cumhurbaşkanı olarak bütün iktidarı boyunca doğu illerini ve oradaki toprak ve yerleşme davasını topyekun bir milli dava ve kalkınma davası olarak almayıp bu bölgelere sadece idari ve askeri müdahalelerle yetinilmesi bu idare için sanıyorum ki ağır bir kararsızlık teşkil eder. Doğunun ıstırabı uzaktan duyulan veya tahmin edilenden daima çok daha fazla olmuştur. Genel yetersizlik bütün yıllar boyunca tamdır. İsmet Paşa'dan sonra da bu bölgenin sadece üst tabakalarda bir politika alanı yani bir seçim meselesi olarak ele alındığı bir gerçektir. Hatta mahalli nüfusların eski şeyh kalıntılarının partiler arasında kapışılması, seçimlerde ve politikada ön plana çıkışları bu devrede çok şiddetli olmuş ve zaman zaman bu ön plandaki mankenler ve din istismarcılığı iktidar ve muhalefet arasında mahalli pazarlık konuları olarak da kullanılmıştır. 27 Mayıs'ta gelen Milli Birlik İdaresi bilhassa planlama teşkilatının vücut bulmasından sonra bu bölge üstünde ve planlamanın da katılmasıyla bazı inceleme ve kalkınma ilkeleri aramaya girişmiş olarak bilinir. Fakat görünüşe göre bu çalışmalar da sonunda olumsuz kalmıştır. Hülasa Doğu illeri meselesinde ve ta baştan itibaren bütün iktidarların payına düşen tam bir sorumluluk ve vebal olsa gerektir. Büyük bir başarı. Aşar kaldırılıyor. Ama 1925 senesi gene de dolgun geçti. Daha Şeyh Said isyanının patlak verdiği günlerde 17 Şubat 1925'te 552 sayılı kanunla aşar vergisi kaldırıldı. Aşar toprak ürünlerinden alınan onda bir nispetinde ve hububatta aynı bir vergiydi. Bu vergiyi tarla ürünlerinden aynen, bostan ürünlerinden ise ve nakdiye adıyla para olarak alınırdı. Fakat aşarın büyük belası bir vergi olarak köylünün alın terinden bir kısmını almakta değildi. Asıl dert bu verginin tahsil şeklindeydi. Aşarı, hükümet adına vergiyi tahsil edecek müteahhitlere bırakmak usuldendi. Bu iltizam ve tahsil işi köylü aleyhine o kadar zalimce yürürdü ki, Rumeli ve Anadolu'da ağalığın, eşraflığın bir besleyici gücü de bu iltizam usulüydü. Ama aşar vergisi, hükümet gelirinin de en az dörtte birini tutardı. İstiklal Savaşı'ndan çıkan devletin mali durumu ise korkunç derecede zayıftı. Mesela 1923'te devletin yıllık tahmin edilen geliri 93 milyon liradan ibaretti. 1923 ikinci 6 aylık gelir bütçesini hükümet 46,5 milyon lira varidat olarak düzenlemişti ki yılda 93 milyon liralık bir gelir tahmini demektir. Gider ise 117 milyon lira hesaplanıyordu. Hülasa aşarın kaldırılması büyük bir karardı. Hükümetin halk yararına ilk ve büyük iktisadi başarısı aşarın kaldırılması oldu ve ileride değineceğimiz gibi ondan sonra aşarın kaldırılmasından başka mali alanda köy ekonomisi lehine pek bir hareket görülmedi. İsmet Paşa aşarın kaldırılmasından bahsederken buna hatta köylülerin bile birden inanamadıklarını gösteren hoş bir ifade kullanır. Aşarı kaldırdığımız zaman samimi olarak tereddüt ve itirazı biz köylülerden gördük. İhtiyarlar bu kadar büyük bir vergiden vazgeçilirse bu devletin nasıl idare olunacağından endişe etmişlerdir. Yer yer bir iki sene aşar zamanı tekrar vergi alınmak ihtimalini göz önünde tutmuşlardır. 30. 8. 930 nutku. Hülasa aşarın kaldırılması yeni devletin hem ev ekonomisi lehine hem memleketin sosyal nizamında köklü bir zulüm ve istismar sisteminin kaldırılması alanında cidden inkılapçı ve cesur bir hamledir. Bunu İsmet Paşa hükümeti lehine bütün önemiyle kaydetmelidir. Hem de düşünmelidir ki az sonra hükümet büyük bir demiryolu siyasetine girişmişti ve bütçesini aşarın gelirinden mahrum bırakmak cidden cüretli bir karardı. Diğer olaylar. Bu olaylar tek adam cilt 3'te etraf ile işlenmiştir. Aynı sene dinin siyasete alet edilmemesini sağlayan 25 Şubat 1925 tarih 556 sayılı kanun çıkarıldı. 26 Şubat'ta Fransız rejisinin yani tütün inhisarının kaldırılmasını sağlayan kanun kabul edildi. Bu inhisar memlekette kolcu teşkilatı denilen ve en gözü pek insanlardan kurulu silahlı bir teşkilata sahipti. Bu teşkilat dağlarda, bellerde kaçakçılarla silahlı çatışmalara girişirdi. Her sene iki tarafın nice genç insanların hayatlarını kaybetmelerine sebep olurdu. 5 Nisan'da şeker fabrikaları kurulması hakkında 601 sayılı kanun çıktı. 24 Ağustos'ta Gazi, Kastamonu, İnebolu seyahatine çıktı. Şapkanın milli serpuş olarak kabulü bu seyahatte tatbik sahasında korunmuş oldu. 2 Eylül'de önemli bir kararname çıkarıldı. İsmet Paşa hükümeti daha önce Şark ve Ankara İstiklal Mahkemelerinin ayrı ayrı hükümetin dikkatini çekmelerine uyarak memlekette bulunan tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kararını verdi. 30 Kasım'da ve daha önce kabinenin de aldığı kararın genişletilmesi suretiyle tekkelerin, zaviyelerin kapatılması ve tarikatların kaldırılması hakkında 677 numaralı kanun çıkarılarak bu büyük hareket hukuki mesnedine oturtuldu. Tarikatlar, cübbe, sarık gibi şeylerle dolaşmalar, şeyhlik, dervişlik, müritlik, mensupluk, türbedarlık, seyitlik vesaire bütün sıfat ve unvanların yasaklanması kanuna bağlandı. 26 Aralık'ta Uluslararası Saat ve Takvim 697 sayılı kanunda kabul edildi. Hülasa doğuda kanlı bir isyanla açılan 925 yılı bu isyanın söndürülmesinden sonra bir sıra kımıldanışlara ve hamlelere şahit oldu. 926 yılı da önemli hareketler getirdi. 17 Şubat'ta Medeni Kanun kabul edildi. O güne kadar medeni hukukta şeriye mahkemeleri ile hukuk mahkemeleri bir arada yürüyordu. Yargı sisteminde ikilik vardı. Şeriye mahkemeleri dini hukuk şeriat esaslarına göre iş görüyordu. Hukuk mahkemeleri ise kısmen Roma hukukundan ve Batı esaslarından, kısmen şeriat hukukundan derlenmiş ve 1851 tarihinde derlenmesi tamamlanmış 16 kitaplık mecelliye göre iş görüyorlardı. Ama mecellenin ancak pek az maddeleri, 300 kadar, fiiliyatta tatbik olunabiliyordu. Yeni medeni kanun ise İsviçre medeni kanunundan alındı. Bu vesileyle ve hükümet adına adliye vekili Mahmut Esat Bey mecliste geniş beyanlarda bulundu. Mesela şu cümleler bu beyanlardan alınmıştır. Mecellenin kaidesi ve ana hatları dindir. Kanunları dine dayanan devletler kısa zaman sonra memleketin ve milletin isteklerini tatmin edemezler. Çünkü dinler değişmez hükümler ifade ederler. Din kanunları yürüyen ve değişen hayatın karşısında şekilden ve ölü kelimelerden fazla bir kıymet, bir mana ifade edemezler. Değişmemek dinler için bir zarurettir. Türk milletinin mukadderatını bu asırda dahi ortaçağ hükümlerine ve kaidelerine bağlamak, dinin değişmez hükümlerinden ilham alan ve tanrısal kudretle daima temas halinde bulunan kanunlarımızın en kuvvetli müessiri olduğuna şüphe yoktur vesaire. Bu arada medeni kanunun adi akitleye tealluk eden 557 maddelik kısmı da borçlar kanunu olarak kabul edildi. İtalyan Ceza Kanunu temel tutularak hazırlanan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu da 1 Mart 1926'da yürürlüğe girdi. Fakat 926 bir hazin olayı da sahneye çıkardı. Bu olay Gazi'ye İzmir'de bir suikast teşebbüsüdür. Haziran içinde Gazi seyahatteydi. Güney ve Orta Anadolu'dan Marmara bölgesine gelmişti. Bursa'dan İzmir'e hareket etti. 15 Haziran'da İzmir yolunda ve Balıkesir'de bulunduğu sırada İzmir'de bir muhbir Gazi'ye suikast yapılacağını emniyete haber verdi. Suikastte icra vazifesinin üzerlerini alanlar Ziya Hurşit ile iki azılı hayduttu. İzmir'de bunlara yardım edecek olanlar Sarı Efe, Edip gibi Kuvayi Milliye devrinde sorumsuz icraata alışmış biri ve onun adamlarıydı. Fakat bu icra perdesinin arkasından ve daha ilk tahkikatta eski İttihat ve Terakki'nin kalıntıları kendilerini gösterdiler. Bunların başında son meşrutiyetin İttihatçı Marif Nazırı ve Cemiyetin Merkez Komitesi üyesi Şükrü Bey bulunuyordu. Halbuki Şükrü Bey, Gazi tarafından korunmuş, evvela parti işlerinde vazifelendirilmiş, sonra Trabzon valiliğine getirilmiş ve daha sonra da mebus seçilerek meclise alınmıştır. Tevkifler tabii eski İttihatçılara da teşmil edildi. Ama en üzüntü vereni, bu arada Gazi'nin ve İsmet Paşa'nın eski arkadaşları, İstiklal Savaşı'nın ünlü önderleri ve fakat Doğu isyanı üzerine kapatılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları veya mensupları olan kimselerin de bu teşebbüsle alakalı gösterilerek tevkif edilmeleri oldu. Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Rafet Paşa, Cafer Tayyar Paşa, Rüştü Paşa ve diğerleri bu aradaydı. Eski başvekili Rauf Bey ve Doktor Adnan Beyler o sırada Avrupa'da bulunuyorlardı, tabii tevkif edilmediler. Bu arada İsmet Paşa sıkıntılı günler geçirdi. Bu eski arkadaşlarının Gazi'yi öldürme teşebbüsü gibi akıl almaz bir olaya katılacaklarını haklı olarak ihtimal vermiyordu. Paşaların tevkifine üzülüyordu. Hatta Ankara'da tevkif edilen Kazım Karabekir Paşa'yı emniyet müdürüne emir vererek bir aralık serbest bıraktırdı. Ama arkasından İstiklal Mahkemesi ağır bastı. Paşa tekrar tevkif edildikten başka mahkeme, bu sefer de İsmet Paşa için bir tevkif müzekkerisi çıkarmaya kalkıştı. Hülasa vaziyet gergindi. Gazi dahil İsmet Paşa'ya ancak hemen İzmir'e gelip mahkemeyle temas etmesi tavsiyesinde bulunabildi. Mahkeme heyetine de gelen başvekildir. Onu istasyonda bu sıfatıyla karşılamalısınız şeklinde tavsiyelerde bulundu. Mahkeme Karşıyaka istasyonunda başvekili karşıladı. Ama bu karşılama resmi ve soğuk oldu. İsmet Paşa da derhal doğruca mahkeme heyetiyle buluştu. Bu temas vaziyeti kurtaracak şekilde neticelendi ve İsmet Paşa bir beyanname yayınlayarak mahkemelerin yetkisi, icraatını ve aldığı tedbirlerin doğruluğuna olan itimadını belirtmek mecburiyetini duydu. Mahkemenin safhaları üzerinde burada ayrıca durmayacağız. Bu konu Tek Adam Cilt 3'te sayfa 267-290'da etrafıyla işlenmiştir. 27 Haziran'da başlayan duruşmalar 13 Temmuz'da sona erdi. Sanıklardan ikisi gıyaben olmak üzere eski Ankara valisi Abdülkadir ve eski İAŞ nazırı Kara Kemal. Bunlardan birincisi daha sonra yakalanarak idam edilmiş, ikinci keza yakalanma sırasında intihar etmiştir. 12 kişi idama mahkum oldu. Yine sanıklardan 7 kişinin davaları ayrılarak Ankara'ya nakledildi. Bunların da başta eski maliye nazırlarından Cavit Bey olmak üzere bir kısmı Ankara'da ölüm cezası yediler. Yine bu kafileden gıyaben muhakeme edilen Raif ve Doktor Adnan Beyler 10'ar yıl sınır dışı edilmek cezasına uğradılar. Eski İstiklal Savaşı kumandanlarına gelince Erzurum mebusu Rüştü Paşa'dan gayrisi beraat ettiler. Bu beraat kararı muhakkak ki bütün çevrelerde ferahlık uyandırdı. Fakat bu paşalar orduya dönemediler. 927 Aralık ayında ve biraz da usulü uymayan şekillerde emekliye sevk edildiler. Atatürk'ün hayatında bunlardan Ali Fuat Paşa'nın aktif bir vazifesi olmaksızın Atatürk'le karşılaşmaları oldu. Fakat Karabekir ve diğerleri ancak İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı sırasında yeniden aktif vazifelere getirildiler. Rauf Bey ve Doktor Adnan Bey keza Atatürk'ün hayatında Türkiye'ye dönebildiler. Fakat birinin sefir olarak vazifelendirilmesi, diğerinin mebus seçilişi daha sonradır. Mahkemenin diğer ceza hükümleri ile de iddiaçılık ruhu ve hareketi artık Türkiye'de tasfiye edilmiş oldu. Bu suikast katilisi de böylece karara bağlandıktan sonra ve sükunet avdet ettikten sonra CHP ve İsmet Paşa hükümeti mecliste tek iktidar partisi ve kabinesi olarak vaziyete hakim oldu. Şimdi biz artık bu partinin, bu hükümetin ve uzun yıllar değişmez başvekili olarak İsmet Paşa'nın karşılaştıkları problemlere, içinde yoğruldukları iş ve inşa davalarını ve bunların değerlendirilmesine çalışmalıyız. İnkılapçı dinamizm ve bir çelişme. 1924 Anayasası. İnkılapçı dinamizm, inkılabın hamle gücüdür. İnkılabın harekete getirdiği toplumun uyandırılmış veya uyandırılabilecek zinde kuvvetidir. İnkılabın getirdiği kanunlar ya bu hamle gücüne yön ve hareket verirler, yahut da bunlar inkılapçı dinamizmin iş ve inşa ihtiyaçlarına gereği gibi ayak uyduramazlar. 1924 Anayasası bu bakımdan inkılabın objektif hedefleri ve toplumun sosyal yapısı ile oldukça çelişme halindedir.